家に行く。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 5 Aralık 2019 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Merda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Araroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Kanal 24 Parlamento Muhabiri Nagihan Akbulut olacak. Ekonomide yaşanan gelişmeler bugün ikinci konu başlığımız. Stüdyomuzda konuğumuz A Para Televizyonu Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bir telefon bağlantımız olacak. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirecek. Ve bugün son konuğumuz Yeni Şafak Gazetesi muhabiri Kıymet Sezer Güngör olacak. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin sür manşetinde katili arkasında başlığı var. Ceren 20 yaşındaydı, balerindi, hayat doluydu, yarın doğum günüydü. Arkadaşlarına son mesajı beni unutmayın oldu. Ordu'da cinayete kurban giden balerin Ceren Özdemir'in öldürülmeden hemen önce katili tarafından adım adım izlendiği görüntüler tüyler ürpertti. Ceren Özdemir özel ders verdiği bale kursundan akşam evine dönüyordu. Ceren'in katili de 2,5 kilometrelik yol boyunca peşindeydi. Yaşadığı apartmanın kapısı arızalı olduğu için ablası Gizem anahtarı aşağıya attı. Ceren apartman kapısını açtığı anda katil onu kalbinden bıçakladı. Kız kardeşi yukarı gelmeyince ablası aşağı indi. Ceren'i yerde kanlar içinde buldu. Katil de oradaydı ancak kafasındaki kapüşonu nedeniyle yüzü görünmüyordu. Kaçan katil Özgür Arduç, güvenlik kameralarındaki görüntüsü sayesinde dün akşam saatlerinde yakalandı. Özgür Arduç yakalandığı sırada bıçakla iki polisi de yaraladı diyor Hürriyet gazetesi. Hemen altta Şule Çet cinayetiyle ilgili verilen karar var. Yine iyi hal, yine indirim. Şule Çet davası sonuçlandı. Katil Çağatay Aksu'ya önce ağırlaştırılmış müebbet verildi. Ardından ceza iyi halden müebbete indirildi. Katil Aksu'ya tecavüz ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından verilen cezalarda da iyi hal indirimi yapıldı. Böylece Aksu müebbet hapis cezasının yanı sıra 12 yıl 6 ay ceza aldı. Suç ortağı diğer sanık Berk Akan'da da önce 22 yıl 3 ay hapis cezası verildi, ardından ona da ihal indirimi yapıldı. Böylece ceza 18 yıl 9 aya indi. Milliyet gazetesinin manşeti ortak tehdit terörizm. NATO'nun 70. yılında düzenlenen Londra zirvesinin sonuç bildirgesinde terörizmin tüm türleri hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor denildi. Londra'da düzenlenen NATO zirvesinin ortak deklarasyonunda müttefiklerin terörle mücadele konusunda kararlı olduğu ve birlikte daha güçlü adımlar attığı vurgulandı. NATO'nun 1 milyar kişi ve topraklarının güvenliğini sağlamaya devam ettiğini belirten deklarasyon, dayanışma ve birlik ilkelerinin ittifakın temel taşları olduğunu kayda geçti. Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki güçlü transatlantik bağların teyit edildiği deklarasyonda, Washington Anlaşması'nda bir müttefike yöneltilecek saldırı hepimizedir taahhüdünde bulunulan 5. maddeye olan bağlılık yinelendi. Ayrıca NATO'nun savunma amaçlı bir ittifak olduğu, hiçbir ülkeye tehdit teşkil etmediği vurgulandı diyor Milliyet gazetesinde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. Trump Türkiye'ye iyi işler çıkarıyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin ana oturumunun ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la bir araya geldi. Trump harika bir görüşmeydi. Türkiye güvenli bölgede iyi işler çıkarıyor dedi. İletişim Başkanı Altun da çok verimli bir görüşme gerçekleşti ifadelerini kullandı. Sabah gazetesi olacağı buydu manşetini atmış bugün. Balerin Ceren cinayeti ihmal zinciriyle geldi. 14 yıl önce bir çocuğu öldürdü. Hırsızlıktan tecavüze kadar 11 suç daha işledi. Hapisten ikinci kez kaçtı. Serbestçe aramızda dolaştı. Son kurbanı Ceren oldu. Ordu'da evine giderken öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ve balerin Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A. yakalandı. Polis, cinayet sonrası başka bir kadını taciz eden Özgür A.'yı otogar yakınlarında yakaladı. Zanlı operasyonda iki polisi de yaraladı. 14 yıl önce bir çocuğu öldüren Özgür A. tutuklanarak kapalı cezaevine konuldu. 2018'de açık cezaevine gönderilirken teslim olmayarak firar etti. Aynı yıl hırsızlık yaparken yakalandı. 12 ayrı sabıkası bulunan Özgür A. 1 Aralık'ta yine firar etti. 2 gün sonra da Ceren'i takip ederek öldürdü diyor Sabah gazetesi. Teröre karşı etkin işbirliği hemen yandaki haberin başlığı. Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde müttefiklere teröre karşı daha fazla dayanışma çağrısı yaptı. Erdoğan, zirvenin ana oturumunda yaptığı konuşmada şu noktaları vurguladı. NATO'nun yenilenme ihtiyacı ortada. İttifak özellikle terör örgütlerinden kaynaklanan asimetrik tehditler karşısında çok daha kararlı davranmalı. Türkiye'nin terörle mücadelesine destek verilmeli. Zirve sonunda yayınlanan bildiride de terörün her türlüsü NATO için tehdittir denildi. Milat gazetesinin manşeti eve dönüş hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri sığınmacıları denizlerde boğarak dışarıda tutmaya çalışırken Türkiye terörden temizlediği bölgelerde huzurlu şehirler kurdu. 370 bin Suriyeli evine döndü. Yeni Birlik gazetesinin manşeti PYD-YPG terör listesine alınıyor. Kuzey Atlantik Anlaşması örgütünün yani NATO'nun Londra'da gerçekleştirilen liderler zirvesinde son dönemdeki ayrışmalara rağmen yayınlanan ortak deklarasyonda dayanışma kararı çıktı. Türkiye'nin Polonya ve Baltık planına destek vermesi istediğini aldı şeklinde yorumlanırken PYD-YPG'nin terör listesine alınacağı iddia edildi. NATO zirvesinden ardından yayınlanan NATO Londra deklarasyonunda terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor vurgusu yapılırken, müttefiklerin terörle mücadele konusunda kararlı olduğu ve bu çerçevede birlikte daha güçlü adımlar attığı kaydedildi. Uzmanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün yaptığı açıklamada, NATO PYD-YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmezse Baltık planının karşısında oluruz sözlerini hatırlatarak Türkiye'nin istediğini aldığı yönünde yorumlarda bulundular. Yeni Akit gazetesinin manşeti müttefiklere ilke ve terör dersi. Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK-YPG'nin Türkiye'ye yönelik tehdit olduğunu kabul eden NATO planına. İtirazı sonrası yaşanan gerginliğin gölgesinde başlayan NATO Liderler Zirvesi dün sona erdi. 28 müttefik ülke liderine ittifakın ilkelerini anlatan Başkan Erdoğan, NATO'nun sınır güvenliğinin Türkiye'nin güneyinden başladığını ifade ederek terörle mücadele dersi verdi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti terörün her türü tehdit. NATO'daki zihin dağınıklığı ve üye ülkeler arasındaki güvenlik farklılaşması Londra zirvesine de yansıdı. Baltık savunma planı üzerindeki rezervini kaldıran Türkiye'nin baskısıyla terörizmin her türü tehdit ilan edildi. Ancak ittifak PKK-YPG konusunda yine ikiyüzlü davrandı. Liderler ittifakın 70. yılını kutlamak için Londra'da buluştu. Zirvenin ardından ortak deklarasyon yayınlandı. Deklarasyonda müttefiklerin terörle mücadelede kararlı olduğu belirtilirken, terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor denildi. Çin'in yükselen gücü de ilk kez bildiriye girdi. Türkiye gazetesinin manşeti Kılıçdaroğlu FETÖ ile eş zamanlı olarak yerli sanayiyi hedefe koydu. Yalanı savunma. CHP lideri terörün belini kırıp ülkeye milyarlarca dolar getiren milli savunma sanayine FETÖ'cülerin propagandasıyla saldırıya geçti diyor Türkiye gazetesi. Star gazetesinin manşeti istediğimizi aldık. Türkiye NATO'da YPG kararını sonuç bildirgesine ekletti. Londra deklarasyonunda YPG'yi terör örgütü kabul eden 2015 kararına atıf yapıldı. Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit denildi. Akşam gazetesinin manşeti NATO'ya 6 kritik uyarı. Başkan Erdoğan NATO liderlerine sunduğu kitapta Türkiye'nin terörle mücadelesini ve her şeye rağmen ittifaka sahip çıktığını anlattı. İttifak ve Türkiye ile ilgili beklentilerini sıraladı. Terörizme karşı ittifak ruhuna uygun hareket edin. Teröre karşı da kullanılacak savunma ürünleri Patriot F-35 satın alma taleplerine yaklaşımımızı gözden geçirin. FETÖ'ye de izin vermeyin başlığı var. Terör örgütü PKK-YPG'ye karşı mücadeleye destek verin. Ülkelerinizde PKK-YPG ve FETÖ'ye izin vermeyin. Üyelerini ittifak ruhuna uygun olarak Türkiye'ye iade edin. Türkiye'nin terörle mücadelesine iç siyaset konusu yapmayın, terör örgütleri arasında ayrım yapmayın, DAEŞ'e karşı gösterdiğiniz hassasiyeti PKK, YPG ve FETÖ'ye de gösterin. Son gazetemiz bugün Diriliş Postası olacak. Diriliş Postası'nın manşeti asgariye azami zam bekleniyor. Milyonlarca insanı yakından ilgilendiren 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücret tutarının belirlenmesi için zam pazarlıkları sürüyor. Gıda, barınma ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyen asgari ücretli vatandaşlar pahalılaşan hayat şartları karşısında maaşlarına gelecek zammın tatmin edici seviyelere yükselmesini bekliyor.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Fatih Oruk hattımızda bizi bekliyor. Fatih Oruk, günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz, sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra temaslarına devam ediyor. Bilindiği gibi önce dörtlü zirveye katılmıştı burada, Almanya, Fransa, İngiltere ile. Sonrasında NATO liderler zirvesine katılmıştı. Bugün de temaslarının son gününde Cambridge Camii açılışına katılacak ve burada Müslüman toplumuyla da bir araya gelecek. Tabii aynı zamanda bugün gözlerini çevireceği bir diğer noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Bir hatırlatma yapmakta fayda var. Termik santralleri filtre ertelemesi düzenlemesini Cumhurbaşkanı Erdoğan veto etmişti. O düzenleme ilgili yasa metninden çıkarıldı ve bugün Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak. Gözlerin çevrileceği bir diğer noktada Merkez Bankası olacak. 2020 yılı para ve kur politikası raporu açıklanacak. Peki bu rapor neden önemli? Rapor gelecek yılın para ve kur politikalarının belirlenmesi açısından oldukça önemli. Aynı zamanda önümüzdeki yılın finansal istikrar raporları, enflasyon raporları ve para politikası ilişkin takvimlerde bu raporla beraber açıklanmış olacak. Tabi aynı zamanda bugün Sincan'daki kampüste Fethullahçı terör örgütüne ilişkin davalar da görülmeye devam edilecek. 210 sanıklı VIP dinleme davası, 245 sanıklı jandarma genel komutanlığı davası ve 475 sanıklı Akıncı Üssü davası bugün Sincan'daki kampüste görülecek.
Fatih Oruk, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, merhaba.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Evet, NATO Liderler Zirvesi ve bu zirvenin ardından ortak deklarasyon yayınlandı. Bu deklarasyonda terörle mücadele konusu ön plana çıkıyor. Nasıl değerlendireceksiniz toplantıları?
Aslında bu toplantı başlamadan önce açıklamalarıyla ve işte son dönemdeki Trump'tan, Macron'dan gelen açıklamalarla çok öne çıkmış bir toplantı oldu. Birliğin devamı konusu sorgulanıyor çok net bir şekilde. Beyin ölümü gerçekleşti mi, gerçekleşmedi. Bu tartışmaların gölgelerinde dedikodularıyla, farklı görüntülerle, zirveleriyle, hani ki mini zirvelerden bir tanesi de Sayın Cumhurbaşkanı da katıldı, o dörtlü zirve. Gerçekten önemliydi. Yani öncelikle beden diliyle bakmak istiyorum. Bu işte kraliçenin ev sahipliğindeki o resepsiyon, diğer toplantılar, tüm bunlar ve aile fotoğrafı. Tüm bunlar bunu gösteriyor ki hala dünya o birlikteliği istiyor. Yani NATO devam edecek mi, etmeyecek mi sorusundan hareketle bunu söylüyorum. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan, işte 70 yıllık bir tarihi olan, hala tüm dünya yan yana durmayı istiyor. En azından bunu görüyoruz. Alınan kararlar çerçevesinde baktığımız zaman da ortada çok net bir Çin değeri var. Yani o da Amerika Birleşik Devletleri'nden kaynaklı bir değer. Çin'in ekonomik açıdan gelişmesi, Rusya'nın artık tehdit olmaktan çıkması, Çin'in bunun yerini alması, değişen dünya dengelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir durum var ve terörizm. Yani artık dünyada savaşlar olmuyor. Yani artık dünyada bir ülkeyi terbiye etmek için ya da bir ülkeden istediğini alabilmek için bir şekilde terörizm, yani terör örgütleriyle o ülke hizaya getirilmeye çalışıyor ki en çok çekenlerden biri biziz. Hala çekiyoruz. İşte geçtiğimiz ayda başlattığımız Barış Pınar operasyonu var. Bu operasyon nedeniyle üstümüze gelen tüm dünya var. Ama çok haklıyız. Niye çok haklıyız? Artık Suriye konusu ve güney sınırımız bizim artık iç meselemiz. Hani birinci gündem maddesi haline geldi. O yüzden de çok önemli. Türkiye bu haklılığını her platformda ortaya koyuyor. Diğer taraftan Vuran'ın sonuçları var, mülteciler var. Daha doğrusu Suriyeliler var. Onların burada bizde yerleşimleri söz konusu. Güvenli bölge kurmaya çalışıyoruz. Bir şekilde biz hem kafamızı sağlamlamaya alıyoruz hem sınırımızı sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Ama tüm dünyada farklı çıkarlar olduğu için de yine de her şeye rağmen aile fotoğrafını görünce ben iyi bir araya geldiler diye düşündüm. Hı hı. O da çok önemli. Türkiye'nin önümüzdeki dönem içerisindeki önemli görüşmeleri de devam edecek. Hatta bildiğim kadarıyla Ocak'ta Putin geliyor. Hemen arkasından yine Avrupa'daki liderlerle Cumhurbaşkanı bir araya gelecek. Zira güvenli bölge kurma konusundaki duruşumuz devam ediyor. Devam eden bir Suriye sorunu var. Bu çerçevede dünya bir şekilde bizimle olacak o noktada diyorum. Diğer taraftan S-400'ler var. F-35'lerin durumu var. Geçenlerde S-400'üm şöyle bir kontağını çevirmeye kalktık. Kıyamet koptu. Ama Türkiye'de F-35'lere ilişkin o süreçte biliyorsunuz verilmiş paralar var, verilmiş sözler var. Al kardeşim demiyor ya da orada da bir netlik yok. Ben gelirken yine bir açıklama vardı Amerika'dan. Bitirdi denilemez. Ne diyeceğiz? O da adı konmuyor. Adı konulmamış bir ilişki orada öyle duruyor. Dolayısıyla tüm bunlara rağmen ben en azından dörtlü zirvede, hani Cumhurbaşkanı'nın liderlerle geldi o dörtlü zirvede, güvenli bölgeye ilişkin önemli adımlar atıldığı kanaatini taşıyorum. Cumhurbaşkanı gelince biz bunları daha net bir şekilde öğreneceğiz. Henüz görüşmeler ve zirve devam ettiği için biraz daha bekleyeceğiz gibi görünüyor. Diğer taraftan Çin'e karşı tüm dünya, yani artık sorun ne diye düşünüyorsunuz? Sorun ekonomik. Çok net olarak ekonomi oldu, ortaya çıktı. Bende de bir Huawei telefon var. Bu ne olacak diye merak ediyorum işin gerçeği. Dolayısıyla bir zirveyi daha geride bıraktık. Tüm dünyanın o fotoğrafın altına girmesi önemli. Trump zaten çok farklı bir kimlik. Yani şunu düşünüyorum, dünyadaki artık birlikler, değerler de değişip dönüşüyor. Sanırım yeni dünyaya biz yeni dünya penceresinden bakmak zorunda kalacağız. Benim için zirve bu çerçevede gerçekleşti.
Evet, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'da temaslarına devam ediyor. Bir cami açılışı var, Cambridge Camii açılışı. Bugünkü programına bakarsanız neler söylersiniz?
Sonuçta Türkiye, yani bu zirveye giderken Cumhurbaşkanı çok net olarak özellikle bu mini zirvede hani dört tane isme, Macron'a, Merkel'e, Yassin'e, Boris Johnson'a, İngiltere Başbakanı'na çok net olarak şunu söyledi. Yani bizim kendi sorunumuz var. O konuda bir sonuç almamız gerekiyor. Bu gündemle oraya gitti. Tabii oradaki cami açılışı da önemli. Zira İslamofobi çok net olarak ortada duruyor. Pek çok olay var. Tüm bunlarla ilgili Türkiye hem net duruşunu gerçekleştirecek. Geçenlerde tüm dünyada hem Osmanlı mirasını hem de İslamiyet'e ilişkin önemli adımlar atılması konusunda Türkiye liderlik yapıyor. O da, bu da onlardan bir tanesi. Önemli ama tabii daha çok zirve bakacağız. Daha çok seviyelerden çıkan sonuçlara bakacağız. Zira yine yolda gelirken onu düşündüm. S-400 kararı yakın tarihimizin en önemli kararlarından bir tanesi olmuş. Başımız çok ağrıyacak denilmişti. Geçen günde Milli Savunma Bakanı Plan Bütçe Komisyonu'ndaydı. Bakan kafamızda bir formül var, ikisini birlikte çalıştıracağız demişti. Bir komisyon kurulacağını ifade edilmişti. O komisyona da sanırım İbrahim Kalın katılacak. O komisyonla birlikte S-400'lere ilişkin bir çalışma noktasında bir orta yol bulunması planlanıyordu. Diğer taraftan da Türkiye zirvede Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri var biliyorsunuz. Yani biz kendi güvenliğimiz için adımları atarız. Bu konuda hani sorun, yani sonuçta bizim kendi güvenliğimiz. Biz de bu noktaya iteklendirdik. direndik diğer taraftan. Yani eğer istediğimiz anlaşmaları yapsaydık ya da silah konusunda biz istediğimiz noktaya varsaydık, ülkenin güvenliği söz konusu, savunma sanayi söz konusu. Burada önümüzde duvarlar örülünce Türkiye S-400'ler ve Rusya'ya yüzünü dönmek zorunda kaldı. Hani şöyle bir ikilem ortaya, gerçekten bir iki yüzlülük diyebilirsiniz. İkilem ortaya çıktı. Rusya tehdit olmaktan çıkıyor. Çin tehdit olmak yerine gidiyor. Siz Rusya'dan silah aldığınız için de istenmeyen çocuk ilan ediliyorsunuz. Ortada böyle çarpık bir durum var. O da şunu gösteriyor. Artık dünyada ki değerlerden kaynaklanıyor. Yani insanlar önce ekonomiye bakıyor. Para kazanayım derdine giriyor. Sonra işte güvenlik olsun ama senin değerlerini ben cebime koyayım diyor. Tüm bunlar bana göre önümüzdeki dönem içerisindeki pek çok birliğin dağılma noktasında da gelmesi anlamına getirecek. Bizim için de önemli sorunlar var. Çünkü biz popülasyon, hani nüfus üzerinden artık bir takım şeyler değerlendiriliyor. Türkiye'de adımlarını ona göre atıyor. Tüm bunlar Türkiye'nin de durumunu yeniden değerlendirmesine sonuç olacak. Terör başımızın belası hiç bitmiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde hani ne sonlandı diye bakıyorum zirvede, muhakkak önemli değerlendirmeler olmuştur ama çok somut bir şey görünmüyor.
Peki. Gelelim iç gündemimize. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli toplantılar var. Bir kere termik santraller başlığı önemli. Termik santrallerin bacalarına filtre takılması konusuyla ilgili bir düzenleme yapılmıştı geçtiğimiz günlerde. O bacalara filtre takılmasının 2,5 yıl daha erteleneceği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan veto etti bu düzenlemeyi. Şimdi bugün mecliste yeniden görüşmeler olacağını söyledi Fatih Oruk. Ayrıntıları sizden alalım.
Aslında meclis şu an itibariyle prosedürü gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü MYK sonrasında açıklandı ki orada gündeme gelmiş. Bu maddenin veto edeceğini ifade etti. Daha sonra da Ömer Çelik açıkladı. 13 diyor. 13 termik santral. Aslında 15 deniyor da 13. Bunların iki tanesinde devletin kullandığı yani devlet hüküm, yani devlet hükümlülüğü olduğu için oralar da bacalar takılmış, işler devam ediyor. Özel sektör ilişkin. Dün de Plan Bütçe Komisyonu'ndaydı bu konu. Cumhurbaşkanı veto edince, isterseniz önce prosedürünü anlatayım, sonra içeriğini konuşalım. Cumhurbaşkanı veto edince, tabii ilk veto olduğu için çok hani bir anda öne çıktı. Diğer taraftan halk sağlığı hani oldukça önemli. Görüşmeler sırasında da biz o vergi paketinde vergi paketi diyorum çünkü içerisinde daha çok vergiyle ilgili düzenlemeler vardı. Konut vergisi var, turizm vergisi var. O boyutları tartışıldı ama bu da tartışılan maddelerden bir tanesiydi. Halk sağlığı açısından özellikle termik santrallerin olduğu illerin milletvekilleri çok direndiler. Yani bununla ilgili açıklamaları çok fazla oldu. Yasa o haliyle çıktıktan sonra Cumhurbaşkanı da tabii ki burada verilmeyen bir söz var. Yani yüklenici firma sözünü yerine getirmemiş. Ek süre tanınmış da. Tanınmış ek süreler de var. Sonuçta Cumhurbaşkanı'ndan dönmesi gerçekten çok anlamlı. Halk sağlığı adına da çok anlamlı. Bizim adımıza da çok anlamlı. İki tartışma başladı burada. Efendim niye baştan konuldu? Konulurken neredeydiler? Niye bu noktaya gelindi? Bence bunların hepsini bir kenara bırakmak lazım. Sonuç çok önemli ve değerli bir sonuç. Sonuçta bu veto edildi. Prosedürü şöyle. İlgili maddenin komisyonda dün itibariyle düşürüldü. Yani dün Plan Bütçe Komisyonu toplandı. 50. maddedir bu. 50. maddeyi komisyonda yasa tasarısının içinden çekildi. Ne hale geldi? Çünkü o da çok tartışıldı komisyonda. Bu düzenleme çıktıktan sonra bir boşluk doğacağı ifade edildi muhalefet tarafından. Bu boşluğun giderilmesi içerisinde yeni öneriler geldi ama şu anda biz mevcut kanuna döndük. Yani çevre kanununun 15. maddesine göre bu firmalar eğer verilen süreler içerisindeki o yüklenimlerini yerine getirmezlerse faaliyetleri duracak. Yani bacası olmayan termik santral kapanacak. Tabii bu bir elektrik açığı doğurur mu? Bu da tartışıldı. Türkiye'nin arz açısından herhangi bir sıkıntısının olmayacağı ifade edildi çok net olarak. Diğer taraftan idari ve para cezaları var. Bazılarında yani 13 tane santralin bazılarında belirli bir aşamaya gelinmiş. Çünkü pahalı bir maliyet olduğu ifade ediliyor. Onlar için bir teşvik durumu söz konusu olur mu? Bununla ilgili bir ay içerisinde bir komisyon kurulacak Çevre Bakanlığı'nda. Çevre Bakanlığı'nda konulan bu komisyon çerçevesinde eğer belirli bir düzeye gelindiyse onlara geçici faaliyet belgesi verilecek. Eğer onlar da yakalanmadıysa 1-1-2020 tarihlerinden itibaren filtresiz olan termik santraller kapanacak. Peki. Bu çok net. Bugün son oylaması yapılıp Cumhurbaşkanı iade edilecek ama orada bir boşluk var. Onun bir şekilde muhtemelen bakanlıkta, Enerji Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı'ndan oluşturulan o komisyon şu bir ay içerisinde o çerçeveyi kuracak diye düşünüyorum.
Peki bir de asgari ücret belirlenmesiyle ilgili çalışmalar
var. Başladı asgari ücretle ilgili. İlk toplantı gerçekleştirildi. 4 tane toplantı oluyor biliyorsunuz. Önce ilk ev sahibi olarak Çalışma Bakanlığı'nda yapıldı bu. İkinci toplantı işçi temsilcisinde, Türk İş'in evinde, diğeri işveren TİSK'inde, sonuncu toplantı da aralığın sonuna doğru muhtemelen yeniden Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleşecek. 15 kişilik bir tespit komisyonu var. Bu komisyon ortaya çıkacak ama bugün açıklanan enflasyon rakamları var. O çok önemli. Zira o gün Hazine ve Maliye Bakanı konuştu. Öngörülen enflasyon rakamları var. 2020 yılı için %8,5 öngörülmüştü. Kasım ayı itibariyle de sanırım ne açıklandı? 10,56 olarak açıklandı. Aralık ayı enflasyon rakamını bekleyeceğiz. Tahminen %10-2 Merkez Bankası'nın açıkladığı raporlara göre %12. İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara ve bakanın açıkladığı rakamlara göre de %10 ya da 12 arasında bir rakam bekleniyor. Bunun da asgari ücrete yansıması da 2262 liralık bir asgari ücret bekleniyor. Yani bu tahmin ve öngörülüyor. Buna AGİ hariç, çünkü bu bekar bir çalışanın eline geçen rakam. AGİ ile de birlikte olduğu zaman 2500 lira civarında bir rakama ulaşıyor. Diğer taraftan da Türk İş'in yaptığı açıklamalar, Türk İş Başkanı Sayın Ergün dedi ki 2500'ün altında olmasını kabul edemeyiz dedi. Bu aşamada yüzümüzü bu kez hükümete çevireceğiz. Hazineye ve maliyeye çevireceğiz. Onlar da enflasyonu işaret ediyorlar. Benim tahminim %12 civarında bir artışta, yani 2262 artı AGİ şeklinde bir yansımanın olma ihtimalini yüksek görüyorum. Eğer %10'luk bir rakam olursa bu da 2191 lira olacak asgari ücret. Yani 8 bin asgari ücretimizin olduğu ifade ediliyor istatistiklere göre. Yaklaşık 7 milyon insanı doğrudan etkileyen bir rakam. Bu ayın sonunda netleşecek ama tahminimiz bu. Bu öngörülüyor diye söyleyelim.
Peki. Ve işte gazete manşetlerinde yer alan bir üzücü olay, bir kadın
aslında
cinayeti.
Evet, onu gerçekten konuşmayı çok istiyorum.
Evet.
Yani cinayet, kadın cinayetlerinin artık hani medyada çok fazla yer oluyor. Bu da tartışılıyor ama neredeyse biz her dönemde bir cinayet haberiyle, hani her sabah kalktığımızda farklı bir cinayet haberiyle evet, karşı karşıya geliyoruz. Bu da çok üzücü. Balerin bir kızımız hani gerçekten evine içeriye girmek isterken bıçaklanıyor. Bıçaklananın hikayesi korkunç. Çünkü daha önceden işte adamı öldürmüş, içeriye girmiş, yatmış, çıkmış. Diğer taraftan bir af paketi var. Af paketi için tartışma. Direkt bu haberi duyunca dün af paketi gözümün önüne geldi. Yani onunla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Ama öncelikle şunu konuşmalıyız. İşte bir Rabia Naz cinayeti var. İşte Ceren dün onda davada karar çıktı. Bu
Şuleçet olayı var. Şuleçet
olayı. Tüm bunları oturduğumuz zaman ortaya ne çıkıyor? Hani gerçekten ben de bir anneyim. Yani benim çocuğum sokağa çıktığında başına ne gelecek korkusunu içimde duymaya başladım. Niye devletiz? Niye birlikteyiz? Niye buradayız? Can güvenliğimiz çok önemli. Bu konuyla ilgili de gerçekten artık yani sokakların teminatını mı kalmadı? Bekçi uygulamasına başlandı. Suç oranı düşüyor diyor. O gün İçişleri Bakanı geldi. Orandan ve rakamlarda düşme var diyor. Diğer taraftan yani her gün bir cinayet haberiyle karşı karşıya kalıyoruz yani. Bu uçurumun bir şekilde giderilmesi ve bir vatandaş olarak benim o güvenliği içimde hissetmem gerekiyor. Yani biz terörizme çok saplandık kaldık. Dış olaylara çok saplandık kaldık ama içeride bu tür olayların da bir şekilde tartışılması gerekiyor. Af paketine değineceğim. O da çok önemli. Orada mesela 5 tane önemli başlık var. AK Parti'nin hazırladığı pakette. Af demeyeyim de infaz indiriminde, aslında af demek de çok doğru değil. İnfaz indiriminde işte terör, cinsel suçlar, çocuğa ve kadına yönelik şiddet suçları, uyuşturucu, mükerrer suçlar. Yani mükerrer dediğimiz birden fazla, işte hem uyuşturucu yapıyor, hem kaçakçılık yapıyor, işte hem hırsızlık yapıyor. Yani mükerrer ya da birden fazla tekrar edilmesi durumunda mükerrer suçlar. Son olarak da kasten adam öldürme de bu işin içine girdi. İnfaz indirimden yararlanmasın. Evet, kesinlikle yararlanmasın diyor. Caydırıcı ya, inanın mesela hayvana şiddet konusunda da öyle oluyor. Komisyon kuruldu, komisyon ayrı çalıştı. Yasa geldi, yasa için ayrı çalıştı ama caydırıcı yaratıcı nitelik bir türlü yakalanılmıyor. Yani 50 yıl ceza verseniz gene onunla karşı karşıya. Evet oluyor yani. Bunu aslında biraz bunu ortaya çıkarıp bunu bir yerde
netleştirmemiz lazım. Osman cezadan ziyade başka şeyler yani konuşmak işte, gerekiyor?
Evet bunları konuşmamız gerekiyor. Yani siz o kadar ağır koyuyorsunuz cezaları. Adam bilmem kaç kere öldürmüş. 13 yıl hapis yapmış. Çıkıyor. Çıktığının 2 gün sonrasında. Yani ben haberi dinlerken gerçekten tüylerim diken diken oldu. Diğer taraftan bu kızla bu adam nasıl bir araya gelmiş? Yani
sebepsiz.
Yani düşünüyorsunuz. Alt alta yazıyorsunuz. Evet. Nasıl bir araya gelme ihtimali yok yani. Ama bir şekilde bununla karşı karşıya geliyoruz. Tüm olaylarda da yani artık olayları ucundan tartışmak yerine içeriğinden ve esasından tartışmamız gerekiyor. Bu tartışmalarla bir noktaya varamayacağımıza göre yeni bir yol denememiz gerekiyor. Yasa yapalım yapalım. Cezaları al yani evet. Yani ben o konuda şey değilim. Yani hükümet gerçekten gerekeni yapıyor. Komisyon toplayalım, toplayalım, alıştıralım, araştıralım. İşte Rabia Naz Komisyonu mecliste her gün bir şey dinliyoruz, her gün bir şey dinliyoruz. Ya ama sonuç yani ben arkadaşım hani bu işin siyasi tartışmasını bir noktaya bırakayım da 11 yaşında bir çocuğun neden öldüğünü öğrenmek istiyorum. Bir vatandaş olarak öğrenmek istiyorum. Çünkü benim de çocuğum var. Eminim bu haberleri okuyan herkeste de aynı gerginlik. Yani biz artık öyle miymiş, bu saatte orada mıymış, bunları tartışmaları bir kenara bırakıp bu tür olayların gerçekten bir caydırıcı niteliğinin ortaya konulması gerekiyor. İki, önlenmesi noktasında ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor ve ben hem hükümetin hem de Cumhurbaşkanı'nın en azından yani gerçekten söylüyorum bizim kadar aynı noktada olduğu kanaatini taşıyorum yani.
Evet.
Ama maalesef bir sonuç alamıyoruz.
Gerçekten öyle. Her okuduğumuzda kötü, üzücü, korkunç olayı bu son olsun diyoruz ama maalesef
evet,
sonu
yani
gelmiyor.
Her seferinde onunla hayvana şiddet bakıyorsunuz.
Evet.
Alıyor internette koyuyor, onun boğazını sıkıyor,
evet,
onu yerden yere
evet,
vuruyor.
Keyif
ayaklanıyoruz. Yasa yok mu? Meclise bakalım. Tamam masa var. Ya var yasa. Ceza da var.
Ama
adam gene yapıyor.
Gene yani yapıyor. Evet. Umarız yine de söylüyoruz. Bu üzücü olay son olur diyerek bitiriyoruz. Çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için Kanal 24 Parlamento Muhabiri Nagihan Akbulut konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Apara Televizyonu Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Günaydın herkese. Öncelikle biraz rahatsızım sesimden dolayı dinleyicilerimizden özür diliyorum. Malum Ankara'ya kış geldi.
Evet, bütün Türkiye'ye.
Evet.
Çok geçmiş olsun ama yayına yansıyan bir şey yok.
Peki o zaman.
Çok geçmiş olsun diyoruz size. Şimdi ekonominin gündemine gelirsek bugün Merkez Bankası'ndan açıklamalar olacak. Biraz önce muhabir arkadaşımız Fatih Oruk gündeme aktarırken söyledi. Ayrıntılar sizde. Neler gelecek bugün Merkez Bankası'nda?
Merkez Bankası her yılın sonuna doğru Aralık ayında bir sonraki yılın para politikasının bir anlamda yol haritası niteliğinde olan operasyonel çerçevesini açıklıyor. Yani nedir bu? Bir sonraki yıl Merkez Bankası'nın temel hedefi ne olacak? Yani hedeften kasıt para politikası açısından nasıl bir yön belirleyecek kendine, onu anlatıyor. Bunu yaparken nelere dikkat edecek? Hangi unsurları temel ölçü olarak alacak? Bunları anlatıyor. Bir yandan da iletişim politikasıyla ilgili takvimi açıklıyor. İletişim politikasından kasıt burada işte yılın belli dönemlerinde düzenli olarak açıkladığı faiz oranları, yani para politikası kurulu toplantıları tarihleri. Onun dışında enflasyon raporu yılda 4 defa açıklanıyor. Bir de finansal istikrar raporu var. O da yine yılda 2 defa açıklanıyor. Tabii bir hepimizin merakla beklediği artık özellikle son aylarda faiz oranları. Bu yıl 8 defa, bu 8. toplantısını önümüzdeki hafta yapacak hatta. Toplanacak. Para politikası kurulu daha önceden 12 yılda her ay yapılıyordu. Daha sonra bu 8'e indirildi. Bir strateji değişikliğiyle. Önümüzdeki yıl kaç tane yapacak mesela? Bunu göreceğiz. Hangi tarihlerde yapılacak? Çünkü bazen özellikle uluslararası alanda işte Amerikan Merkez Bankası'nın, Avrupa Merkez Bankası'nın kararlarını görüp hareket etmek de bir strateji olabiliyor merkez bankaları açısından. O tarihler önemli. Özellikle piyasalar adına. Tabii bunun dışında enflasyon raporu her yıl olarak yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisinin açıklandığı bir politika belgesi. Orada da işte her yılın 3 aylık periyotlar halinde açıklanıyor. İşte Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında. Orada da yıl sonu ne kadarlık bir enflasyon beklentisi yer aldığı belli oluyor. Yine finansal istikrar raporunda da yine finansal açıdan ülkenin bir anlamda tablosu ortaya konmuş oluyor. Bunları göreceğiz. Yani hangi tarihlerde açıklanmış olacağını göreceğiz ama asıl burada görülecek şey önümüzdeki yıl Merkez Bankası nasıl bir yol izleyecek ve burada piyasaya nasıl bir mesaj verecek. Bugün Merkez Bankası'nın yapacağı açıklamayla bunu göreceğiz. Hazır ondan bahsetmişken önümüzdeki hafta açıklanacak para politikası kurulundan da biraz bahsedelim dilerseniz. 12'sinde yani Perşembe günü toplanacak ve artık bir indirim daha bekleniyor açıkçası. Merkez Bankası'nın son üst üste yaptığı hamlelerden sonra 3 toplantıda 1000 baz puanlık yani 10 puanlık bir indirim. Yani çok alışık bir şey değil, alışılmış bir şey değil ama açıkçası piyasaları da alıştırdı herhalde Merkez Bankası. Çünkü şimdi de yine bir indirim beklentisi var. Hatta herkes önceki toplantılarda işte 1 puan olabilir değerlendirirken şimdi o birin üzerine çıktı. 2 diyen var. 3'e bile çıkan var yani piyasada yapılan anketlerde. Yani Merkez Bankası herkesin algısını bir kere değiştirdi son yaptığı hamlelerle. Bu nedenle yine biz 12'sinde bir indirim daha bekliyoruz. Yani yeni yıl başlarken iyi bir faiz rakamıyla girmiş olacağız. Belki önümüzdeki yılda yaşanacak gelişmeler ışığında bunun devamı da gelebilir.
Peki bakalım önümüzdeki hafta o toplantının sonucundan neler çıkacak hep birlikte göreceğiz. Bir de geçtiğimiz günlerde Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. 10 yıllık bazda %10.56 %0.38 arttı diyor haber. Biraz artış var. Bunu neye bağlıyoruz?
Şöyle ki zaten bu olması gerekenler şu anda mevsimsel anlamda da beklenen rakamlar ve hatta biraz daha üstünde bekleniyordu. 11 civarında olabileceği tahmin ediliyordu. Şimdi Eylül Ekim ayınlarında tek haneyi görünce yani bu şekilde gidecek gibi bir algı vardı. Ama yani orada zaten bir baz etkisinden daha önce de burada size bahsetmiştik. Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında çok anormal bir artış varsa bir önceki yılda onun tam tersi bir tepki veriyor enflasyon rakamı. Yani o yüzden Eylül Ekim'de tek hane bekleniyordu. Daha sonra zaten artması ve yıl sonunda da yaklaşık 12 civarında bir enflasyonda kapanması bekleniyordu. Tabii burada alt parametrelere bakıldığında orada neden arttığını biraz gıda fiyatlarına bağlıyoruz. Mevsim geçişi olduğu için. Özellikle zaten mesela zam şampiyonluğu domates, peşinden salatalık geliyor.
Yazlık sebzeler.
Hani kapalı örtü altı üretime geçildiği için seracılığa orada bir maliyet artışı oluyor haliyle. Onun da fiyatlara yansıması. Ve tabii kış koşulları olduğu için farklı maliyetler de işin içine giriyor. İşte nakliyeden kaynaklanan bazı kayıplar yaşanıyor. Bunların da etkisiyle gıda fiyatlarında bir miktar artış oluyor. Akabinde bir de giyim grubunda, giyim ayakkabı grubunda da yine bu mevsimde bir artış yaşanıyor. Çünkü yine geçiş mevsimi olduğu için zaten yine detaylara bakıldığında işte kazak, palto gibi kışlık kıyafetlerin fiyatlarında bir artış var. Çünkü yeni sezon başladı. Bu nedenle hani çok anormal bir değişiklik değil. Hatta beklentinin altında dediğim gibi orada yaşanan artış. Yıl sonuna ilişkin 12 zaten hedef. 12 Merkez Bankası'nda da yeni ekonomi programında da 12 olarak öngörülüyor ama bu veriler ışığında bunun daha da altında olabileceği şimdi konuşuluyor. Çünkü dediğimiz gibi beklentinin biraz bir miktar altında kaldığı için yani 12-11 arasında bir enflasyon olabilir. Bu işte Merkez Bankası'nın da 12'sinde yapacağı toplantıda elini güçlendiren bir unsur. Yani işte hani birinin üzerine çıkmasının, beklentilerin birinin üzerine çıkmasının sebebi de işte bu enflasyon aslında. Yıl sonu beklentisinin de bir miktar altında kalacak olması faizlerin bir miktar daha indirilebileceği öngörüsünü ortaya koyuyor. Bu nedenle hani çok anormal bir değişiklik söz konusu değil. Zaten bu öteden beri artış olacağı dile getirilen bir konuydu. Çünkü baz etkisi artık ortadan kalktı. Yani şöyle ki geçtiğimiz yılın Kasım ayında da enflasyon düşüşe geçmişti Ekim'den sonra. Yine orada %25'in ardından aşağı doğru bir eğilim vardı. O yüzden onun ortadan kalkmasıyla, o aşırı yüksekliğin ortadan kalkmasıyla enflasyonun bir miktarda yükselmesi normal. Tabii önemli olan önümüzdeki yıl nasıl bir seyir izleyeceği. 8,5'lar civarında bir enflasyon beklentimiz var bizim 2020 yılı için. Orada da tabii atılması gereken bazı adımlar var, yapısal reformlar var. Biz hep bunu defalarca konuştuk. Uzun süredir de bekleniyor. İşte gıda fiyatlarını hep konuşuyoruz. Maalesef enflasyona çok etkileyen unsurlardan bir tanesi bu. İşte geçtiğimiz yıl Ağustos'ta yaşadığımız o fahiş artışların sebebi de biraz onda. İşte hal yasası gibi bazı düzenlemeler var. Hala bu meclise gelmiş değil. Perakende yasası var. Hala meclise gelmiş değil. İşte yapısal reform derken bundan bahsediyoruz. Yani orada bir anlamda sisteme çeki düzen verecek, fiyat gelişimlerini yakından takip edecek, üreticiden tüketiciye aradaki makası azaltacak unsurları barındıran düzenlemeler bunlar. Bunların hayata geçmesi bir anlamda aslında bu hedeflenen enflasyona doğru Türkiye'yi götürecek. Tabii bir an önce yapılması gereken şeyler bunlar. Yine geçtiğimiz dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi konuşulurken Berat Albayrak 2020 hedeflerinde 2020 yılında yapılacaklardan bahsederken şöyle bir ifade kullanmıştı. Hal kayıtlarda artık e-bildirge üzerinden, e-bildirge sistemine dahil edilecek. Yani online ortama düzenli olarak hal kayıtları aktarılacak ve orada ürünlerin giriş çıkış fiyatları anlık olarak takip edilebilecek. Böylece sebze meyve fiyatlarında manipülatif fiyat değişiklikleri de kontrol edilmiş olacak. Bu da aslında önemli bir adım. Bunun da hayata geçirilmesiyle birlikte yine haller üzerinden fiyatların kontrol altına alınması sağlanabilir. Ama tabii sadece bu yeterli değil. Üretimin de özellikle üretici kooperatifler üzerinden yapılması önemli ki ve onlara daha çok ürünlerini doğrudan satma imkanın tanınması gerekiyor ki hal yasası biraz bunu da sağlıyor. Oradaki aradaki makas daralsın. Hem üreticiler kazansın hem tüketici daha ucuza tüketebilsin. Bunun yanında tabii saklama koşulları, paketleme koşulları bunların hepsinin iyileştirilmesi gerekiyor. Hala teknolojik anlamda o konuda eksikliklerimiz var. Yani yurt dışına ihraç edeceğimiz ürünlerde kirazları bile tek tek paketliyorlar. Yani onlar için özel hazırlanmış paketler var. Onları tek tek oyuklarına yerleştiriyorlar, öyle ihraç ediyorlar. Çünkü istenilen o. Hem kalite bozulmasın hem fire azalsın. Yani bunu Türkiye genelinde yaygınlaştırılması gerekiyor. Tabii bunun maliyetinin de biraz azaltılması, bu konuda paketlemeye ilişkin destek verilmesi gerekiyor ki onun da maliyetlere yansıyıp fiyatları arttırmasın. Yani bu konuda atılması gereken birçok adım var. Umarız önümüzdeki yıl bunlar hayata geçer de biz de artık bu gıda fiyatları yüzünden enflasyonu konuşmayız.
Peki en son size asgari ücret tespitiyle ilgili gelişmeleri soracağım.
Tabii.
Asgari ücret için azami zam bekleniyor diyor Diriliş Postası'nda. Öyle mi olur? Nasıl sonuçlanır bu görüşmeler?
Ya şöyle tabii masaya otururken tarafların hep bambaşka beklentiler oluyor. İşçi kesimi mümkün olduğu kadar yukarıdan bir talepte bulunuyor ki onların en son 2578 liraki bir işçinin aylık yaşam maliyeti olarak belirlenmiş bir rakam bu. Her ay aslında TÜİK tarafından da açıklanıyor. Onu istiyor. Tabii bu yapılırken ülkedeki refah payından işçilerin de asgari ücretlerin de hakkı alması gerektiği vurgulanıyor. İşveren kesimde tabii o da maliyetlerine ne kadar az tutarsam o kadar iyi mantığıyla daha düşük rakamlar üzerinden masaya geliyor. Onlar rakam telaffuz etmeler ama hep bir işsizlik üzerinden tabiri caizse abu altından sopa göstererek bunu yapıyorlar. Çünkü malum işsizliğin arttığı bir dönem içerisindeyiz. Ekonominin yavaşlamasıyla işsizlik oranında da bir artış gördük. İnşallah önümüzdeki dönem ekonomideki canlanma ki işte büyüme rakamlarında bunu görüyoruz. Sanayi rakamlarında bunu görüyoruz. Ciddi bir canlanma söz konusu. Onun istihdama da olumlu yansımasını bekliyoruz. Bu çerçevede asgari ücrette de hani bunun bir olumsuz etki olarak ortadan kalkacağını düşünüyorum. Ama şunu söyleyeyim, bir toplantı yapıldı. Toplantıda temenniler dile getirildi. Haftaya bir toplantı daha yapılacak Türk İş Ev Sahipliği'nde. Daha sonra bir sonraki hafta TİSK Başkanlığı'nda, TİSK kontrolünde bir toplantı yapılacak. Muhtemeldir ki Aralık ayının son haftasında son toplantıyla asgari ücret açıklanacak ama enflasyonun altında bir asgari ücret artışı olacağını zannetmiyorum. Yani %12'nin üzerinde bir artış olacaktır.
Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. A Para Televizyonu Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga, 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
İmza Sevinç Aksu.
20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'yla İstanbul ve Kocaeli'nin kuzeyi, Sakarya, Düzce, Ordu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu, Ardahan hariç, Kırşehir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Niğde, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'yla Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş'ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ'ın yüksekleriyle Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının güney iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara parçalı bulutlu 3, İstanbul parçalı ve çok bulutlu 11, İzmir parçalı ve az bulutlu 12, Erzurum parçalı ve çok bulutlu -1, Amsterdam az bulutlu 7, Atina az bulutlu 14, Bağdat az bulutlu 18, Berlin az bulutlu 3, Kiev az bulutlu 3, Lefkoşa hafif sağanak yağışlı 18, Londra çok bulutlu 8, Madrid az bulutlu 14, Mekke açık 32, Moskova çok bulutlu 2, New York az bulutlu 6, Paris az bulutlu 2, Pekin az bulutlu 3, Roma çok bulutlu 17, Saraybosna az bulutlu 5, Viyana az bulutlu 2 ve Zürih az bulutlu 5 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan merhaba.
Merhaba, günaydın Arzu Kırklan.
Günaydın. Günaydın, teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Erbil'den bize neler aktaracaksınız?
Öncelikle günden başlığımız bildiğiniz gibi Irak'ta devam eden protestolar. Protestolar 29 Kasım tarihinde Adil Abdülmehdi'nin istifasının üzerinden de şu an hala devam ediyor. Hükümetin istifasıyla birlikte aslında 30 günlük bir süresi daha var. Geçici bir süre bu. Bu 15 günlük süre zarfında Başbakan, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in yeni başbakanı görevlendirmesi bekleniyor. Bütün siyasi partiler her ne kadar biz yeni hükümette yer almayacağız gibi açıklamalar yapıyor olsa da son günlerde her siyasi parti kendi başbakan adayını belirlemeye çalışıyor. Bu siyasi partiler tarafından da bir adayın aynı zamanda kabul görmesi anlamına geliyor. Yani bütün siyasi partilerin bir isim üzerinde uzlaşması ve Berhem Salih'in bu isme başbakanlık yetkisini vermesi bekleniyor. Gözler bir taraftan tabii Cumhurbaşkanı Berhem Salih'te, diğer taraftan da protestocularda. Protestocularda amaçlarına ulaşmış oldu nihayetinde, ancak şu an itibariyle halen protestoların tam anlamıyla durduğu söylenemez, halen devam ediyor. Sadece çatışma haberlerinde biraz daha azam olduğu söylenebilir. Kerderaz, Zikar ve Basra taraflarında protestolar halen şiddetli bir şekilde, daha doğrusu çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor. Zaman zaman İran'a o bölgede çok ciddi tepkiler var. İran konsolosluğu Necef'teki 3 defa saldırıya uğradı. Kerbela'daki de aynı şekilde saldırıya uğradı. Şu an bu krizin çözülmesi adına bazı çalışmalar yapılıyor ama şu an itibariyle bir sonuç alınabilmiş değil. Gözler mecliste, parlamentoda. Parlamentonun bugün saat 4'te, akşam 4'te bir toplantısı bekleniyor. Eğer çoğunluk sağlanabilirse tabii. Ana gündem maddesi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı ama akşam saat 16'da yapılacak olan toplantıyı bizler de takip edeceğiz. Yakından protestolarda şu ana kadar 460 kişi hayatını kaybetti. Bu resmi bir sayı. Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliği tarafından bir açıklama ve 17.400 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Tamamıyla dediğimiz gibi 29 Ekim'den itibaren boşalan Başbakanlık koltuğunun koltuğuna kimin oturacağı merak konusu. Diğer taraftan bu karışıklıkları fırsat bilen terör örgütü DAEŞ'in de saldırıları son zamanlarda gündemde. Geçtiğimiz günlerde Kerkük'te bazı bombaların patlatılması durumu söz konusuydu. Yine bazı bölgelerde güvenlik güçlerine yönelik saldırılar da söz konusu. Tuzurmatu, Diyala, Kerkük, Musul hattındaki dağlık arazide halen 5000 civarında DAEŞ'li teröristin olduğu tahmin ediliyor. Hatice'de önceki gün çok önemli bir operasyon yapıldı. Ebu Bekir El-Bağdadi'den sonra DAEŞ'in içindeki en önemli isimlerden Ebu Halcun'un yakalanması söz konusuydu. Şu an gözaltında. Oldukça başarılı bir operasyon diyebiliriz. Kerkük'e bağlı Havice kasabasında yapıldığı operasyon bir eve ve nihayetinde sağ olarak yakalandı. Şu an sorgusu devam ediyor. Canlı olarak yakalanması oldukça önemli. Çünkü bundan sonra örgütün deşifre edilmesinde açıklamalarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Diğer taraftan dün akşam saatlerinde Süleymaniye'ye bağlı Kifli ilçesine bağlı Kulaco nahiyesinde terör örgütü DAEŞ üyesi keskin nişancılar ilk önce havan toplarıyla bir peşmerge yerleşkesine saldırıda bulundu. Daha sonra keskin nişancıların da devreye girmesi ve sızma harekatının başlatılması üzerine 3 peşmerge hayatını kaybetti. 2 peşmerge yaralandı. Olay yerine takviye ekipler de gönderildi. Birkaç saatlik çatışmadan sonra şu an durum normale dönmüş gibi. Genel anlamda bu DAEŞ'le mücadele çalışmaları 26 Kasım'dan itibaren başlatılmıştı. Bölgede geniş çaplı bir operasyon vardı ve o operasyon neticesinde de şu an DAEŞ'e karşı yürütülen çalışmalar başarılı bir şekilde devam ediyor ama öncelikli olarak şunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Irak'taki karışıklığı fırsat bilen DAEŞ terör örgütü yeniden güçlenmek adına aktif olarak faaliyete geçti. Bundan sonraki saldırılar devam edecektir. Bununla ilgili de güvenlik güçleri şu an olağanüstü tedbirlerini almaya devam ediyorlar. Şu an için protestolarda durum sakin ama hem güvenlik güçleri protestocularla mücadele etmek zorunda kalıyor hem de DAEŞ terör örgütünün bu tür terörist faaliyetlerine engel olmaya çalışıyor diyor.
Yılmaz Aslan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Yeni Şafak gazetesi muhabiri Kıymet Sezer Güngör. Hoş geldiniz programımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Bugün sizinle ayrıntılı bir şekilde Doğu Akdeniz'i, orada yaşanan son durumu konuşacağız. Bugün Yeni Şafak gazetesinde Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl de Doğu Akdeniz'i yazmış. Doğu Akdeniz'de bir önceki durum vardı, bir de sonraki durum var diyor hocamız özetle. Çünkü Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde Libya ile imzaladığı bir mutabakat var. Bu mutabakat sonrası dengelerin değiştiğini söylüyor yazısında hocamız. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Önceki durum neydi? Şimdiki durum ne? Sonrasında neler olabilir?
Şimdi şöyle, gerçekten dengeler değişti. Dengeler sarsıldı. Ama Türkiye bunu hep söylüyordu. Hani bakın, buralar, Libya benim komşumdur. Ya da işte burada, bu Akdeniz'de en büyük sınırı olan ülke benim. Ana kıta kara ülkesiyim. Haliyle adalar üzerinden herhangi bir oldu bitti yapamazsınız. Gelin zenginliklerimizi birlikte paylaşalım, birlikte oturup konuşalım, ortak zeminde buluşalım. Ki KKTC'nin hakları var, KKTC'nin haklarını göz ardı etme yaklaşımı var. Ve sonuç itibariyle meşruiyet, yani uluslararası meşruiyet, uluslararası hakların meşru zeminde deklare edildiği bir anlaşmadan bahsediyoruz. Bu zamana kadar söylenen şeylerin bir anlaşmayla ve uluslararası hukukta göz önüne alınmak suretiyle akdedilmiş halinden bahsediyoruz. Şimdi Doğu Akdeniz'de önceki durum neydi? Doğu Akdeniz'de önceki durum şuydu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayan ve Kıbrıs Adası'nı tamamen bütün bir Rum adası gibi kabul eden bir anlayışla adanın etrafında yapılmış, açıklanmış münhasır ekonomik bölge alanı bulunan bir Güney Kıbrıs Rum yönetimi vardı. Rum yönetimi 2003 yılından itibaren İsrail, Mısır ve diğer ülkelerle de, yani deniz sınırı olduğunu söylediği ülkelerle de anlaşmalar yapmıştı. Ve buralarda da payları belirlemiş ve ihaleler açmaya başlamıştı. Araştırmalar, sondajlar yapılmıştı. Yunanistan'da yine aynı şekilde Libya'da iç savaş çıkmasından sonra Girit adası güneyinde bazı parselleri ilan etmişti. Buralar benim bölgelerim demişti ve orada Avrupa Birliği ülkelerindeki yayınlar üzerinden ihaleler, duyurular açmaya başlamıştı. Ve ortada bir Sevilla haritası vardı. Bu Sevilla haritası Sevr gibi görülen bir harita. Yani Doğu Akdeniz'in tamamen bölünmesi, parçalanması haritası. Şimdi bu haritada da Türkiye'ye bırakılan alan, KKTC'nin zaten hiç hakkı yok. Türkiye'ye bırakılan alanda Antalya Körfezi'nde 41 bin kilometre karelik bir alan. Yani neredeyse sınırlarımızdan dışarı taşamayacağız. Her yer Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından elde edilmiş bir alan olarak görülüyor Doğu Akdeniz'de. Şimdi Türkiye bunu Birleşmiş Milletler'e 6 mektup sundu bugüne kadar ve sınırlarını deklare etti. Şu doğu boylamı, şu batı enlemi falan diye kuzey, güney, enlemler, boylamlar, dereceler, dakikalar net olarak çizilen bir sınır hattı vardı. 2003 yılında demiştim KKTC anlaşmalar yapmaya başladı. 2004 yılı itibariyle de Türkiye bu bildirimleri yapmaya başladı. Birleşmiş Milletler nezdinde haklarımız bizim budur diye ortaya koymaya başlandı. Bu zamana kadar söylediğim gibi ortak bir çözüm, çünkü çatışmalı bölgeler olarak geçiyor. Ege kadar olmasa da Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz yine daha steril. Hani çok sayıda ada yok, çok sayıda ciddi bir şey alanı yok, kavga alanı yok. Kıbrıs üzerinden bir tartışma alanı var. Yine Yunanistan'da adalar üzerinden hak iddiası, Girit, Rodos, Meis, o hat üzerinden bir hak iddiası çabası var. O yüzden dedi ki madem anlaşma olmuyor ben uluslararası hukuktan kaynaklı yetkilerimi kullanacağım ve bunu yapacağım. Libya ile komşudur. Şimdi Libya ile komşu olduğumuz meselesi de son dönemde çok gündeme getiriliyordu. Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın bir kitabı var. Libya Türkiye'nin denizden komşusudur. Evet. Çünkü dünyanın bir küre olmasından hareketle yapılan hesaplamalara dayanıyor. Düz bir tepsi değil dünya. Türkiye işte dümdüz güney sınırları yok denizlerde. Dümdüz aşağıya doğru inip Mısır'ı görmez. Aynı zamanda önü açıktır. Çaprazdan Libya'yı da görür. Çaprazdan İsrail'i de görür gibi bir hesaplama. Bunu Rum yönetimi de kullandı zaten MEB'ini hesaplarken. Ve Libya ile bir anlaşma yapıldı. Şimdi Libya ile anlaşma 2009 yılında ilk adımları atılan bir anlaşma. Ama bir anda tam görüşmeler başlatılırken bir anda Libya karışıyor ve ardından da ortaya bir şey çıkmıyor. Libya ile anlaşma kimle yapıldı? Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yapıldı. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Birleşmiş Milletler nezdinde meşru bir hükümet. Ve böyle bir anlaşmayı Cumhurbaşkanı ile imzaladılar. Öncesinde askeri heyetler geldi, çalışmalar yapıldı. Ve Libya bu anlaşmadan ne kazandı? Yunanistan'ın el koyduğu 39 bin kilometre karelik bir alan var. Orada hidrokarbon faaliyetleri için el koyduğu. Bunu elde etti Libya bu anlaşmayla. Böyle bir kazancı oldu. Türkiye ne kazandı? Türkiye'nin kazancı içinde Türkiye topraklarının yani bizim kara topraklarımızın dörtte biri oranında bir deniz alanında mavi vatan toprağıdır, mavi vatan hattıdır diye ilan etmiş oldu. Şimdi buradan baktığımızda Yunanistan, Türkiye bu adımı atmasaydı, Yunanistan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması yapmaya hazırlanıyordu. Mısır'la Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması yapmaya hazırlanıyordu. Ve tamamen Türkiye'nin kuzeyden güneye yolunu kesmeye çalışıyordu. Bir oldu bitti çabası vardı. Türkiye bunu yapmasaydı onlar böyle bir hamle yapacaklardı. Türkiye dedi ki durun ben burada ana kara ülkesiyim. Siz adalar üzerinden hak iddia ediyorsunuz ama ben ana kara ülkesiyim. Benim sınırlarım budur. Bütün ülkelerle MEB anlaşmalarını yapacağım. Keza İsrail'le de yapabilir, keza Mısır'la da yapabilir şartlar oluştuğunda. Bu konuda da çağrılar yapılıyor zaten. Beni dikkate alın, adalarla anlaşma yapmayın. Uluslararası hukukta zora giderseniz çünkü bunun yargı boyutu da var. Yani şu anda Türkiye yargı yoluna gitmiyor diye her şey süt liman değil. Haliyle Libya'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle anlaşmasının yolunu kesti. Girit Adası üzerinden Mısır'la anlaşmasının yolunu kesti. Ve o hat Meis'in önünden Rodos'un Girit'in önünden itibaren Libya'ya kadar çekildi. Ve Türkiye Doğu Akdeniz'deki batı sınırlarım budur diye ortaya koydu. İsmet projesi vardı. Bugün yazarımız da bahsetti. Şimdi İsmet MES projesi Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, İsrail, bazı batılı ülkeler Yunanistan ve Rum Yönetimi'nin ittifak arayışında çünkü buradaki bu işgal çabaları için uluslararası hukukta da çok haklılığı ve meşruiyeti olmadığını bildiği için bunları da içine alarak kurdukları bir oluşum grup amaçları şu: Doğu Akdeniz petrolü ve gazının Kıbrıs güneyinden Avrupa'ya taşınması, denizden taşınması. Türkiye'yi tamamen dışlayan bir proje bu. Çok maliyetli olmasına rağmen. Çünkü Türkiye'den geçirseniz Avrupa'ya ulaştırsanız çok çok daha düşük maliyetler, hazır bol rahatları var. Her şey böyle. Türkiye'yi dışlamak için çok ciddi maliyetlerle işte hiç Türkiye'den geçmeden bizim sınırlarımızdan Avrupa'ya ulaşsın. İsrail gazı da buna eklensin. Hatta bütün o biliyorsunuz Irak, Suriye o bölgeyi İsrail'e ulaştırma projeleri de var. Bunlar ayrı tartışma konusu tabii. Bütün bölgenin zengin kaynakları İsrail üzerinden Güney Kıbrıs altından Avrupa'ya gitsin. Böyle bir proje. Şimdi Libya ile anlaşma olunca her halükarda o proje ya mavi vatandan geçecek ya Türkiye topraklarından geçecek. Yani aslında denklemi tamamen değiştirdi. Yani Türkiye orada sınırlarını ilan ettikten sonra Avrupa'ya geçmesi için yeni formüller bulmaları gerekiyor. Haliyle bu İsmet'i de dağıttı diyebiliriz. Şimdi bu anlaşma nasıl yürürlüğe girecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek, onaylanacak. Libya açısından bir sorun yok. Çünkü onay süreci gerekmiyor. Libya açısından yürürlüğe girmiş durumda. Türkiye aynı zamanda Birleşmiş Milletler'e bildirecek. Ve onunla birlikte de yürürlüğe girecek. Şimdi uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız ve meşruiyetimiz diyoruz. NATO toplantısında bu konuyla ilgili hiç kimse hiçbir şey söylemedi. Yani Türkiye bu kadar haklı olmasaydı inanın orada herkes çok bağırır çağırırdı.
Hatta dün Yunanistan'ın bunu NATO'ya taşıyacağı bilgisi vardı
taşıyamadı,
ama olmadı.
Taşıyamadı çünkü çok ciddi haklılıklarla yapılıyor. Yani tamam ulusal mutabakat hükümeti Libya'daki durum göz önünde alındığında şimdi mi yapılmalıydı denebilir. Ama bugün baktığınızda atılacak her adıma karşı bir anda ülkeler karışıyor, bir anda meşruiyetsiz bir zemin oluşuyor, hiçbir adım atılamıyor. Bölgede hiçbir adım atılamıyor. Bu ittifaklara rağmen, bu dünya güçlerine rağmen hiçbir adım atılamıyor. Haliyle Türkiye bunu net olarak ortaya koyuyor. NATO gündemine bu iş gelemedi. Yunan Başbakan'la görüştü, Cumhurbaşkanımız Mitsotakis'le. Orada da Türkiye ile güven artırıcı tedbirlerin görüşülmeye devam etmesi bir rahatsızlıktan bahsedildi. Ama güven artırıcı önlemleri üzerinde görüşmeye ısrarı devam ediyor. Daha önce başlatılmıştı bu görüşmeler zaten. Bununla ilgili çabalar devam ediyor. Gördüğünüz gibi orada da çok fazla yansıma olmadı. O da çok köpürtülmedi. Haliyle Türkiye meşru bir ilanda bulundu. Ve bu önümüzdeki süreçte bunu da genişletecektir. Çünkü Doğu Akdeniz'de biz Kıbrıs'ın dikkate alınması istiyoruz ki KKTC'nin tanınmasında önemli bir adım oldu bu. Çünkü Doğu Akdeniz Enerji Denklemi dediğinizde Türkiye KKTC ile bir anlaşma yaptı. Doğu sınırlarını belirledi. Şimdi Libya ile bir anlaşma yaptı. Batı sınırlarını belirledi. Doğu Akdeniz için söylüyorum. Güneyde Mısır'la zaten kıta sahanlığından kaynaklı şeyler haklılıkları, çizgileri BM'ye sunulmuş haritalar var. O çok net ortada belli. Onunla ilgili bir itiraz da zaten bulunamaz. Haliyle bütün Doğu Akdeniz'de bir MEB ilanına giden süreç de aslında açıldı. Münhasır Ekonomik Bölge ilanına giden süreç de açıldı. Bu bölgede eğer ülkeler zenginlikleri paylaşmak istiyorlarsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte hareket etmeleri gerektiğinde şu anda görüyorlar. Yani herkes yeniden bir planları tekrar güncelliyor. Bütün planlar, bütün denklemler yeniden güncelleniyor. Endişeler de daha çok bunun üzerine. Bakacağız, göreceğiz önümüzdeki süreçte.
Peki, Doğu Akdeniz'de gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bir de biraz önce sizin de altını çizdiğiniz gibi NATO zirvesi gerçekleşti. NATO'nun 70. yıl zirvesiydi bu. İki gün sürdü. Türkiye açısından önemliydi. Suriye konulu dörtlü bir zirve gerçekleşti. Dün bir sonuç bildirgesi yayınlandı. Nasıl değerlendireceksiniz bu zirveyi hem süreci hem de sonuçlarıyla?
Şimdi NATO zirvesi toplanmadan önce ne oldu? NATO dağılıyor mu? İttifak çöküyor mu? İşte beyin ölümü mü gerçekleşti? Fransa Cumhurbaşkanı'nın Macron'un iddiasıydı bu. Çok gerilimli bir ortamda toplandı. Herkes farklı şeyler söyledi. Amerikan Başkanı Trump daha çok pay vermelisiniz diye zaten bastırıyor çok uzun süredir. Başkan koltuğuna oturduktan sonra bastırmaya başlamıştı. Türkiye'nin itirazları vardı. Siz beni terörle mücadeleme karşı yalnız bırakıyorsunuz, korumuyorsunuz yönünde itirazları vardı ki Baltık savunma planına da onay vermemişti. Türkiye'nin güneydoğusundan yönelen tehditlere ilişkin savunma planında çıkan pürüz PKK, PYD, YPG pürüzü karşısında ona onay vermemişti. Haliyle çok gerilimli bir ortamda işte Türkiye'nin üyeliğini tartışmaya varan noktalara gitmişti ki Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'nin üyeliğini tartışılmayacağını, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu da vurgulamıştı. Bu şekilde gittik NATO'ya. Şimdi NATO'dan ne çıktı? Açıkçası çok iyi çalışılmış. Genel Sekreter Stoltenberg de çok iyi çalışmış. NATO zeminini güçlendirdi. Bu zirvede zeminini güçlendirdi. Bu kadar hızlı bir değişim dönüşüm açıkçası beklenmiyordu. Ciddi bir değişim dönüşümden bahsedebiliriz önümüzdeki süreç için NATO'da. NATO Sovyetler tehditine karşı kurulmuş bir örgüttü. Sovyetlerin ötesine geçti. Asya'ya genişletti ağını. Çin'i ilk kez kullandı. Çin ifadesini ilk kez kullandı. Yani bir ağını genişletti. Şimdi Sovyet tehditine karşı kurulmuştu ama Rusya'ya karşı da bir ılımlı mesaj verdi. Yani ittifak bakışını, bakış açısını, tehdit algılamalarını değiştirdiğini, dönüştürdüğünü, güncellemeye çalıştığını dile getirdi. En önemlisi de yeni dünya tehditlerine karşı mücadele için çabalayacağını dile getirdi. Şu işte insani güvenlik, biliyorsunuz yakılıp yıkıldı her yer. Amerika başta olmak üzere diğer NATO üyesi ülkeler çok insan güvenliğini önemsemedi. Suriye'de yani buralara girildi, buralarda operasyonlar yürütüldü ama buralar dağıldı, insanlar dağıldı, koca bir mülteci sorunu önümüze çıktı. Şimdi NATO insan güvenliği, insani durumları da gündemine almaya başladı. Ve buradan 5. madde hatırlatması çıktı. Aynı zamanda terörle mücadele, terör örgütlerine karşı savaş vurgusu da çıktı.
5. maddeyi bir hatırlatalım.
5. madde ittifak üyelerinden herhangi birine yapılan bir saldırı NATO'ya, yani ittifaka yapılmış bir saldırı gibidir ve buna karşı mücadele verilir. Şimdi biz Türkiye NATO'nun güneydoğu sınırlarında doğu ve güneydoğu sınırlarını koruyor ve sürekli katışmalar düştü sınırlarımıza. Terörle mücadelemizi hiç dahil etmiyorum. PKK ile mücadelemizi, ki Suriye meselesinden önce de hiç dahil etmiyorum. Bunların dışında DH'dan PKK'dan Suriye sınırında yaşanan şeylerden, Suriye'de uçağımızın düşürülmesi, Rusya ile yaşadığımız uçak düşürme krizi, bir sürü kriz yaşamamıza rağmen NATO'dan sadece telkinler, öneriler duyduk ama herhangi bir Türkiye'yi koruma amaçlı bize yapılmış bir saldırıdır gibi herhangi bir söylem, açıklama duymadık. Ve NATO hep bir savunma ittifakıyım açıklaması yapıyordu. Şimdi biraz daha taarruzi bir ittifak olduğunu, dünkü toplantının ardından olmaya çalışacağını görüyoruz. Belki bu sefer daha sesli bir şeyler söylenir. İspanya uzun menzilli hava savunma sistemlerini bıraktı. Bunun ötesinde bir adım olmadı. S-400 meselesiyle ilgili yine Stoltenberg'in açıklamaları var. Bu bildiriye girmedi. Bildiriye girmemesi de doğru bir şeydir ama NATO sistemine entegre edilmeyecek. Hani bu konuda Türkiye hassas davranacak diye anladığımız kadarıyla. Yani şöyle, NATO'da Türkiye'yi sıkıştıracak birçok konuyu gündeme taşınabilirdi. Bu ne olabilirdi? Bu S-400 meselesi olabilirdi. Bu Libya ile anlaşma meselesi olabilirdi ki çatlak seslerle önceden Macron da dile getirdi. Bu işte Rusya ile ilişkileri olabilirdi, söylediğim gibi. Bu yine Barış Pınarı Harekatı olabilirdi. Bu gündeme getirilecek deniliyordu. Barış Pınarı Harekatı, biliyorsunuz Türkiye'yi eleştiriyorlar. Oraya girdiği için, terörle mücadele ettiği için terörist olarak zaten görmüyorlar. Bütün bunlar, hiçbiri gündeme getirilmedi. Hiçbir şey olmadı. Bu da Türkiye'nin ne kadar doğru adımlar attığını ve ne kadar aslında kendi zeminini güçlendirdiği, NATO'nun nasıl bir üyesi olduğunu, ki hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı da hatırlattı. Biz yaklaşık 2000 asker NATO görevinde şu anda. Türk askeri. Yaklaşık 2000 asker. Biz ekonomik sorumluluklarımızı da yerine getirmişiz. Gayri safi yurt içi hasılamızdan vermemiz gereken payı vermişiz. Bir sürü asker vermişiz. Birçok ülkede Amerikan askeri sokaklarda rahat özgür gezemiyor. Türk askeri sayesinde bu harekatlar, bu faaliyetler devam ediyor. ISAF, KFOR, Bosna Hersek, Kosova, Afganistan, Kabil. Hı hı. Şimdi birçok yerde haliyle NATO dün bir dönüşüm süreci başlattı kendisi için, ittifak için. Aynı zamanda Türkiye açısından tabii ki 5. madde hatırlatması ve terörle mücadele vurgusu bir kazanımdı. Ama yeni tehditler, yeni endişeler tanımladı. İnsani durumdan bahsetti ki Suriye güneyinde Türkiye'nin beklediği o güvenli bölge konusunda NATO devreye girer mi? Tabii o şimdilik kolay değil, herhalde görünmüyor, kolay görünmüyor. Girmesi gerekiyor eğer human, yani insan güvenliğinden bahsedeceksek. Burada da NATO'nun misyon üstlenebilmesi gerekir. Ama hibrit savaş, 5. nesil 5G denildi. 5G diye bahsedildi Çin'in teknolojideki yükselişinden. Aynı zamanda elektronik, yani siber savaşlara karşı NATO'nun karargahlar, sistem, askeri yapı, bu açıdan da bir değişimini anladığımız kadarıyla önümüzdeki süreçte göreceğiz. Avrupa Birliği ordusu çöktü artık. Herhalde Avrupa Birliği ordusundan bahsedilmez. Kaybeden Fransa, NATO'nun kaybedeni, birçok şey söyledi ama herhalde bir karşılık bulamadı. Hı hı. Onu görüyoruz. Amerika kazandı, özellikle ekonomik açıdan ve Çin'i sokması açısından. Hı hı. Merkel ittifakın güçlülüğünü teyit etti ve Türkiye'de kazandı duruşuyla, özellikle terörle mücadelesindeki duruşuyla önemli bir mesaj iletmiş oldu yine NATO nezdinde.
Evet, bir zirve böyle sonuçlandı diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz biz de size programımıza katıldığınız
ben
için.
Ben teşekkür ederim.
Yeni Şafak gazetesi muhabiri Kıymet Sezer Güngör konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni Gün.